Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Filiz Karakuş ve Gülnur Acar Savran'ın Selin Çağatay kolaylaştırıcılığında Feminist Grevler, Ulus Ötesi Dayanışma ve Patriarkanın Değişen Biçimleri başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Bugün nasıl bir tartışma yürüteceğiz? Şöyle bir format düşündük. Ben biraz grevleri bu 2010'lu yılların global feminist mobilizasyonu bağlamına oturarak açılış yapacağım. Daha sonra Filiz grev deneyimleri nasıl ortaya çıktı, neye evrildi, örgütlendikleri ülkelerde grevlerin olabilirlik koşulları nelerdi, örgütlenme modelleri, kimlerle ittifak kuruldu vesaire, bunlardan bahsedecek. Sonra Gülnur sözü devralacak ve grevlere dair yazılmış metinler ve söyleşiler üzerinden grevler bize patriarka kapitalizm ilişkisine dair neler söylüyor, patriarkanın yeni tezahürleri değişen biçimlerinden ya da krizinden söz edebilir miyiz, bunlardan bahsedecek. Özellikle de bu Cynthia Rusa, Titi Bhattacharya ve Nancy Fraser'ın kaleme aldığı Türkçe baskısı da olan %99 için Feminizm Manifestosu'nu ele alacak. Evet, şimdi global bağlamla başlayayım ben. Şöyle son 40-50 yıllık sürece baktığımızda, hatta aslında feminizmin uzun tarihine baktığımızda, bu çok sık kullanılan dalgalar metaforu yerine aslında iki ana feminist damardan, bazen birinin, bazen diğerinin öne çıktığını söylemek daha doğru diye düşünüyorum. Bu damarlardan biri bugünün diliyle daha kurumsal, liberal, işte sistem içi, STK ya da proje feminizmi gibi terimlerle nitelendirebileceğimiz. Diğeri ise daha muhalif, sistem dışı, küçük ölçekli, enformal, yatay örgütlenmelerle kendini belli eden bir damar. Ve bu iki damardan ilki hem Türkiye'de hem dünyada 90'lı ve 2000'li yıllarda bu toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik önemli yasal kazanımların ve kurumsal düzenlemelerin olduğu dönemde öne çıkmıştı. Son 10 yıldırsa daha muhalif bir feminizmin dünya çapında güçlenmeye başladığını görüyoruz. Bana göre 4 belirgin özelliği var bu son dönemin. Birincisi 70'lerden itibaren özellikle Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürüyen global toplumsal cinsiyet eşitliği gündeminin 2000'lere itibariyle zayıflamasıyla ve 2010'lu yıllarda sağcı, muhafazakar, otoriter iktidarların güçlenmesiyle beraber özellikle genç kadınların kurumlarda, yani bu devlet, ulus aşırı kurumlar ve STK'lar üçgeninde politika yapmaya dair ciddi şüpheleri ve mesafeleri oluşuyor. Ve bunun sonucunda giderek daha fazla sayıda kurumlar dışında örgütlenen ve metropollerden taşraya doğru yayılan, kendine feminist diyen ya da demeyen ama bir şekilde erkek egemenliğine karşı mücadele eden grupların sayısı hem Türkiye'de hem dünyada hızla artıyor. İkinci özellik sosyal medyayla ve birbirinden haberdar olmakla ilgili. Yani sosyal medya sayesinde hem daha geniş kitlelere ulaşmak ve ses getiren kampanyaları örgütlemek mümkün oluyor. Hem de bir araya gelme ihtimali olmayan kadınların birbirinin deneyiminden öğrenmesi mümkün oluyor. Böylece biraz daha sistemik bakabilmeye başlanıyor meselelere. Yani işte bak orada olan burada da oluyor, burada olan orayı da etkiliyor. Hani bu ortaya çıkınca patriarkal kapitalizmin haritasını çıkarmak ve ırkçılıkla, çevre kriziyle, ikili cinsiyet sistemiyle ilişkisini görmek daha mümkün oluyor, daha kolay oluyor. Üçüncü özellik, feminizmin diğer sosyal hareketlere sızması. Ki bu tabii öteden beri olan bir şey ama son dönemde hızlanan bir şey. Yani feminizmin özellikle sol sosyalist hareketlere, ırkçılık karşı hareketlere, çevre hareketlerine, anti-militarist hareketlere yayıldığını görüyoruz. Ve tabii bu arada sağ hareketlere de, muhafazakar hareketlere de daha az olmakla birlikte sızıyor feminizm. Böylece daha popüler bir sosyal harekete dönüşüyor. Gitgide pek çok ülkede, Türkiye'de de olduğu gibi. Dördüncü özellik de, bu önceki üç özelliğin örtüşmesiyle birlikte bir koalisyonlar döneminin başlamış olması, daha doğrusu daha evvelden başlayan koalisyonlar döneminin öne çıkması. Yani sadece kadın olmak üzerinden farklılıkları arka plana iterek yasal kazanımlar elde etme stratejisinden yavaş yavaş uzaklaşılıyor ve farklılıklarla birlikte bir arada olma vurgusu artıyor. Bu da feminizmin farklı aidiyetleri ve siyasi çizgileri içeren bir hareket olma özelliğini güçlendiriyor. Şimdi grevlerin bazı ortak özelliklerinden bahsedeyim. Ondan sonra sözü Filiz'e bırakacağım. Grevler biliyorsunuz, birazdan Filiz daha da detaylı anlatacak zaten. Polonyalı kadınların Ekim 2016'da kürtaj hakkının daha da kısıtlanmasına karşı örgütlediği siyah protestodan Arjantin'de 2015'ten beri faaliyet gösteren Niuna Menos adlı grubun fena halde esinlenip uluslararası grevin çağrısını yapmasıyla başladı. Ve Amerika'da esasen Trump'a karşı örgütlenen kadınların da bunu benimsemesiyle büyüdü. 8 Mart 2017'de yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla ilk defa gerçekleşti. Şimdi bazı kaynaklar 45 ülke diyor, bazı kaynaklar 55 ülke diyor. Ben ortalamasını aldım. 50 ülke diyebiliriz. Ve 2017'den beri her sene farklı ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Ve greve katılma biçimleri de kitlesel iş bırakmadan dayanışma metni yayınlamaya kadar farklı farklı eylemleri içerecek şekilde genişliyor. Şimdi bu grev çağrılarının ve dayanışma bildirilerinin özetine bir baktığımızda, bir incelediğimizde demin saydığım dört özelliğin izlerini grevlerde de sürmek mümkün. Ve bu metinlerin hemen hepsinde üç tane örgütleyici prensip var tespit edebileceğimiz. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyete dayalı baskının sistemik ve global bir bakış açısıyla ele alınıyor olması. Yani kadınların yaşam koşullarının gittikçe kötüleşiyor olmasında hem somut kurumsal ve sosyal süreçlerin hem de çoklu eşitsizliklerin ve baskı sistemlerinin rolünün telaffuz ediliyor olması. Şimdi bu ne demek? İşte pek çok metinde grevler cinsiyetçiliğin ve erkek egemenliğinin yanı sıra krize ve yoksulluğa, refah devletinin çöküşüne, toplumların zenginler, fakirler ya da yerliler, göçmenler ya da dindarlar, laikler bağlama bağlı olarak kutuplaşmasına ve kadınların toplumsal yeniden üretim sorumluluklarının artmasına bir tepki olarak formüle ediliyor. Ve bu meseleler artık eskiden olduğu gibi bir kalkınma sorunu, bir modernleşme sorunu değil. Yani gelişmemiş güneye ya da geri kalmış doğuya özgü sorunlar değil. Her yerde olan sorunlar. Ve bu da kadınları coğrafi sınırların ötesinde bir kolektif politik özne olarak inşa etmeyi mümkün kılıyor. İkinci örgütleyici prensip, emeği yeniden tanımlamak. Yani var olan emek tanımının ötesine geçmek. Ve bunu hem ücretsiz emeği hem de hayatın bütün alanlarını içerecek şekilde yapmak. İşte TRT'de de, Türkiye'de de kullandığımız slogan, ilk defa 1975'te İzlandalı kadınların kullandığı "Biz durursak her şey durur" sloganı. İşte Türkiye'de "Kadınlar durursa hayat durur" dedik. Ve bu yaklaşımla emeğin hayatın her alanını şekillendirdiği vurgulanıyor. Ve bazı ülkelerde, İspanya'da, Portekiz'de, Amerika'nın bazı eyaletlerinde olduğu gibi grev, üretim, yeniden üretim, tüketim ve eğitim alanlarını kapsıyor. Böylece bu %99'un feminizm manifestosunda da vurgulanıyor. Grevin tanımı 3 yönde genişliyor. Birincisi, iş yerinde gerçekleşen boykot, protesto gibi eylemleri de kapsıyor grev. İkincisi, özel alanın meseleleri olarak görülen ev emeği, bakım emeği, seks ve güler yüzü kapsıyor. Üçüncüsü ise de iş yerinde olan mobbing ve taciz gibi meseleleri kapsıyor. Yani bütün bunlar kadın emeğine ve dolayısıyla greve dair konular olarak bir araya geliyor. Grevlerin üçüncü ve son örgütleyici prensibi de kesişimsel bir dayanışma anlayışından besleniyor olması. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sınıf, ırk, etnisite, kolonyalizm, emperyalizm ve cinsellik süreçleriyle birlikte ele alıyor grevler ve buradan doğru farklı kadın grupları arasında bu farklılıkları tüketmeden bir tür bir güçleri birleştirme hedefiyle ortaya çıkıyor. Bunun da üç biçimi var bu kesişimsel dayanışmanın. Bir biçimi ulusal sınırlar içinde bulunan kadınlar arasında dayanışma. Yani mesela Arjantin'in bu seneki çağrısına baktığımızda grevin bileşenleri olarak kimleri sıralıyor Arjantin'de feministler? Ev kadınları, sendikalı kadınlar, yerli kadınlar, siyahi kadınlar, evsiz kadınlar, hapisteki kadınlar ve villalardaki kadınlar olarak sıralamışlar. Ve burada da böyle hem bir kimlik politikası ve sınıf politikasının yan yana geldiğini ve bu ikisi arasındaki ikiliğin biraz aşılmakta olduğunu da görüyoruz. Başka bir biçimi bu kesişimsel dayanışmanın yerel mücadeleyi global mücadeleye referansla anlatmak oluyor. Mesela Romanya'dan bir örnek vereyim. Birimiz düşersek hepimiz düşeriz. One falls, we all fall diye bir hareket başlattı Romanyalı feministler. Bunu kadın cinayetlerine karşı başlattılar ve geçtiğimiz aylarda bir manifesto yayınladılar. Ve bu manifestoda Türkçe'ye de çok güzel bir şekilde "bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diye çevrilen Niuna Menos hareketiyle ve bunun farklı kıtalardaki muadilleriyle dayanışma içinde olduklarını ve buradan beslendiklerini söylüyorlar. Ve bunun gibi pek çok manifesto aynı şekilde global bağlama referans veriyor. Bir de kesişimsel dayanışmanın üçüncü bir biçimi, kadın emeğiyle doğrudan bağlantılı olmayan eylemleri de grevin bir parçası olarak görmek. Ki bu biraz daha tartışmaya açık bir yorum sanırım. Buna da İtalya'dan bir örnek vereceğim. Nonna di Meno, Nirna Menos'un İtalyanca versiyonu. Bu hareket geçtiğimiz baharda hatırlarsanız Verona'da bir dünya aile kongresi düzenlenmişti. Ona karşı çok büyük bir eylem düzenlediler. Ve bu eylemi de kadın grevine referansla düzenlediler. Dediler ki İtalyalı feministler, hani örgütlenme meselesi böyle farklı ülke deneyimlerini birbirinden ayrıştırarak değil, bunları birleştirerek olur. Bu yüzden de yerel kalkışmalar başka ülkelerle diyalog halinde olmasa bile, oranın özgün dinamikleriyle tetiklense bile yine de uluslararası grevin bir bileşenidir. Çünkü yerel dinamikleri ulus ötesi dinamiklerden ayırmak mümkün değildir dediler. Ve biz biraz Türkiye'den ses vermemizi de bu bakış açısıyla yapıyor gibiyiz. Ve pek çok yabancı, yani İngilizce ve İspanyolca kaynaklar benim erişebildiğim, bunlara baktığımızda Türkiye greve katılan bir ülke diye geçiyor. Ama nasıl katılıyor greve? İşte 8 Mart'ta kitlesel yürüyüş düzenliyor veya işte Erdoğan'a karşı çıkıyor ya da Kürt kadınlar özelinde devlet şiddetine direniyor vesaire. Bu şekilde direkt kadın emeğiyle bağlantısı olmayan eylemlikler de grevin bir parçası sayılıyor. Evet, burada bırakayım ben. Sözü Filiz'e devredeyim.
Şu grev meselesine baktığımızda aslında dünyadaki çeşitli deneyimleri homojenleştirmek gibi bir şey var. İşte tam Selin'in dediği Türkiye'deki 8 Mart feminist gece yürüyüşünün grev eylemlerinden biri sayılması. İspanya'da 8 milyon kişinin iş durdurmasıyla aslında her sene yapılan feminist gece yürüyüşü, grev gibi bir amacı da olmayan, bir perspektifi de olmayan feminist gece yürüyüşünü grevin bir parçası olarak aynı düzlemde el alıp sunması gibi. O yüzden aslında bence genel olarak bu feminist grev hareketinin ya da son yıllardaki feminist hareketin başarısının sırlarından biri olarak deneyimleri homojenleştirmemesi ve yerel dinamikleri göz önüne alması veriliyor. O zaman biz de bu grev hareketine bakarken ve grev deneyimlerine bakarken biraz böyle bakmamız lazım. Ve böyle baktığımızda da ilk işte 2015'i bir dönüm noktası olarak değerlendirirsek, ilk grev işte 3 Ekim 2016 yılında Polonya'da oluyor. O grevin nedeni haklarımıza sahip çıkmak. Aslında haklarımıza sahip çıkmak da tam değil. İşte ağır bir kürtaj yasası var ama işte tecavüz sırasında kürtajı da yasaklamak istiyorlar. Ensest, tecavüz ve işte anne ya da işte fetusun sağlığı durumunda kürtaj yapmak diye bir açık var. O açığı ortadan kaldırmak istiyor Polonya hükümeti. Bunun üzerine sokaklara dökülüp siyah protesto diye bir şey yapılıyor. Ve aslında o siyah protesto lafını da ortaya atan oradaki solcu bir muhalif kesim. Yani buradan da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında bu grev hareketi, feminist hareket, ortada bir tablo var ama onun arkasında başka dinamikler de var. O dinamikler de çok etkili. Onun arkasından Arjantin'de grev oluyor 19 Ekim'de. Arjantin grevinin nedeni de kadın cinayeti. Aslında biraz bizim Özgecan Aslan'ı düşünün. 16 yaşında bir kız çocuğu tecavüz ediliyor, öldürülüyor. Öldürülürken de kazığa oturtuluyor. Bunun üzerine müthiş bir infial oluyor. Ve Arjantin'de 32 yıldır devam eden ulusal kadın buluşması var. O kadın buluşmasına da her sene giderek artan sayıda kadın katılıyor. O son buluşmada 70 bin kadın. Zaten 70 bin kadın bir aradayken bu cinayet oluyor. Daha önceki sene örgütlenmesine başlayan ve sokak hareketlerine başlayan Nirna Menos'un çağrısıyla bir toplantı yapılıyor. O çağrıya 50'den fazla, bizim toplantılara benziyor, 50'den fazla kadın kurumundan temsilciler katılıyor ve bir greve çıkmaya karar veriyor. Yani aslında o döneme baktığımızda bir feminist grev yok. Bu da bir tepki grevi. Yani birincisi haklarımıza sahip çıkma grevi, ikincisi tepki grevi. Bu iki grevden sonra uluslararası dayanışma başlıyor. İşte hepimizin bildiği muhteşem Trump karşıtı yürüyüş oluyor. O da protesto ama iktidarı protesto grevi. Yani onda da hepsinde feminist damarlar var ama hepsinde başka yola çıkan başka şeyler var. Trump'a karşı yürüyüş oluyor ve ondan sonra Arjantin ve Polonyalı kadınların birbiriyle iletişim halinde bir grev yaptı. Bu sene 8 Mart'ta uluslararası bir grev örgüt diyelim diyorlar. O zaman da feminist grev yok ve 2017 8 Mart grevi kadına şiddet temalı grev. Ama orada şöyle bir şey var. Her ülke kendi gündemini, kendi metnini kendi oluşturuyor. Zaten bu grev hareketinin esnekliği, yataylığı, yaygınlığının bir nedeni bu. Yani bu buna olanak tanıması. 2017 grevinde iş bırakma grevin küçük bir parçası. Yani isteyen iş bırakır, isteyen yarım saat bırakır, isteyen siyah giyinir, isteyen kurdele bağlar, isteyen billboard'u çarpı koyar, isteyen yani böyle bu kadar böyle esnek her tür biçimi grevin altında sayan bir şey var. Ve o işte 50'ye yakın senin sayede 50'ye yakın ülkede böyle şeyler oluyor ve o grevlerin arasında Türkiye'de var. Halbuki biz Türkiye'ye sadece ses verdik. Orada demek ki etkili olan şey muazzam sokak gösterileri. Muazzam yani bir sokak hareketi var, bir sokakta bir kadın hareketi var, öfkeli, protesto eden, bağlantılar kurmaya çalışan, yani sadece bir konuya odaklı olmayan bir kadın hareketi var. Ve 2017 8 Mart'ı sadece erkek şiddetine odaklı değil, erkek şiddetinin başka bağlantılarını da ortaya kayan politikalar üretmeye başlıyor. Ve bu konuda Arjantinli kadınlar zaten şiddetin ekonomi politiği deyip farklı şiddet biçimleri arasında bağlantılar kurmaya çalışıp bir metinler yaymaya başlıyorlar. Ve o metinler aslında dünyadaki birçok kadın hareketini etkili oluyor. Çünkü feminist grev hareketinin bir özelliği de mesajların, sloganların, taleplerin, eylem biçimlerinin ülkeden ülkeye yayılması. Yani böyle biz 2017 8 Mart'ında Tuğçe yok bir şey yapmıştık. Video yapmıştık, çağrı videosu. İşte İzlandalı kadınların böyle hep beraber slogan atması, arkasından işte Arjantinli kadınların yürüyüşü, Polonyalıların falan arka arkaya geldiğinde muhteşem, etkileyici. Yani oradan etkilenip ben de sokağa çıkayım denmeyecek bir durum yok. Hakikaten böyle çok etkileyici bir sokak hareketi. Aslında bu sokak hareketlerinin doğduğu koşullara baktığımız zaman dünyada benzer şeyler oluyor. Yani işte bu neoliberalizmin çeşitli etkileri dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer şekilde varlık gösteriyor. İşte bunlardan biri eşitlik söyleminin, kadınların haklarına ilişkin kimi şeylerin budanması. Genel olarak bir kriz, 2008 krizinin etkileri, bu etkilerle bağlantılı olarak kamu harcamalarının kısıtlanması ve esas olarak da yeniden üretim alanına ilişkin şeylerin giderek ortadan kalkması, yani sağlıktır, bakımdır, hizmetlerinin gerçekten bir şey kaynak ayrılmayacak düzeyde olması. Yani kadınların daha beter koşullarda yaşaması. Yine aynı dönemde gördüğümüz bir şey işte kürtaj hakkının sınırlanması. Toplumsal cinsiyet ideolojisi adı altında dünyanın her yerinde kadınların haklarına saldırılar ki biz bugün bunu İstanbul Sözleşmesi'nde görüyoruz. İşte Papa'dan başlayarak kürtajın nazizm olduğuna ilişkin çeşitli söylemler, Türkiye'dekine benzer bir şekilde kadın ve erkeğin birbirine tamamlayıcı olduğu, dolayısıyla eşcinselliğin bir hastalık olduğunu ve aile değerlerine dönmenin mutlaka gerekli olduğu gibi gerçekten kadınların bugüne kadarki kazanımlarına hem ideolojik hem haklar düzeyinde saldırı var. Tabii ki bu böyle doğrudan bütün haklar ortadan yok oluyor diye bir şey yok. Çünkü mesela orada kürtaj yasaklanmaya çalışırken İrlanda'daki kadınlar kürtaj için mücadele ediyor. Dolayısıyla yani böyle bütün haklar ortadan kalkıyor diye bir şey yok. Kadın hareketinin, feminist hareketin şöyle bir potansiyeli var. Köprüler kurma ve kadınların bizzat yaşamlarına ilişkin, ihtiyaçlarına ilişkin talepler dile getirmesi dolayısıyla hep bir meşruiyeti var. Bu meşruiyet ona çatlaklardan sızma imkanı veriyor. Dolayısıyla her zaman haklar kazanma, kendine alanlar yaratma konusunda kadın hareketi ve feminist hareket çok başarılı. Ve bu arada hakikaten bu grev hareketinin bir özelliği de sürekli bir analize gitmesi ve arka planını güçlendirmesi. Yani Selin de anlattı, bir dönem daha böyle feminist hareket, haklar, eşitlik bu tür şeyler varken artık yani bir ne diyeyim, halledilemez, haklarla halledilemez bir olay var. Şimdi kadın cinayetleri her yerde, yani Arjantin'de değil, Meksika'da işte sınırda bir sürü kadın öldürüyor ve o sınırdaki kadınların öldürülmesi de sadece şey değil, sadece patriarkayla bağlantılı bir şey değil. İşte orada uyuşturucu çeteleri var, tekstil kolunda çalışıyorlar o kadınlar, ucuz iş gücü, böyle bir problem var. Dolayısıyla var olana ilişkin analizler geliştirmek, ben mesela bu dönemdeki grev hareketinin feminist harekete kattığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Analizler yapmak, manifestolar çıkarmak bence son dönemdeki grev hareketinin bize kattığı şeylerden biri. Bir mesela feminist hareket çok konu odaklı çalışan bir hareket ki biz mesela Türkiye'de bu bizi tek bir konuda odaklanmak sadeleştiriyor ve özellikle faşist koşullarda da hareket kabiliyetimizi güçlendiriyor. Ama biz de biliyoruz ki bugün mesela müftülük yasasına karşı çıkmak aslında pek bir şey söylememek demek. Çünkü o bir böyle birbirine bağlı girif bir şeyin bir parçası. Ama biz oradan kendimize bir nefes borusu bulup oradan çıkmaya çalışıyoruz. Arjantin'in kadınların başlattığı konu da aslında feminist politikanın çeşitli, mesela emek, cinsellik, işte diyelim aile, beden, çeşitli düzlemleri arasında bağlantılar kurarak politika yapmak. Bu da yetmiyor. Aynı zamanda emek denilen şey, işte göçmen emeği, ev içi emek, işte yeniden üretim, bütün bunlarla da beraber politikayı geliştirmek diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ve hakikaten söz konusu olan kadının ev içindeki emeği, göçmen emeği, güvencesizlik olduğunda kapitalizmin de duvarlarına çarpıyorsun. Dolayısıyla aslında neoliberalizme de karşı da politika geliştirmek zorunda olan bir hareketten söz ediyoruz. Ve 2018 yılına geldiğimizde ise ben feminist grev meselesi gündeme geliyor. İlk feminist grev lafını telaffuz eden İspanya oluyor ve bence zaten gerçek feminist grev de İspanya'daki grev. Yani Arjantinli kadınlar müthiş politika geliştiriyorlar. Ne yapılması gerektiğine ilişkin çok şey söylüyorlar. Özellikle neoliberalizm patriarka bağlantılı. Ama onların mesela bakım emeği ne kadar bırakılıyor? Ya da işte güvencesizler ne kadar, sendikalar bu işin neresine katılıyor? Bu konularda çok gelişmiş vaziyette değiller. Ama İspanya gerçekten böyle adım adım, ilmek ilmek örerek ve hakikaten bu grev tanımını da böyle isteyen kurdele taksın, isteyen ses veriyorum desin değil. Grev tanımında üretim, bakım, tüketim, öğrenci diye alt başlıklarda toplayarak gerçekten bir feminist grev örgütlemeye başlıyor ve çok büyük bir grev oluyor. Bence İspanya'daki grev, İspanya'daki feminist hareket bu anlamda bir dönüm noktası oluyor. Ve 2018'de zaten Arjantin greve gidemiyor. Bu arada Amerika, yani o Trump karşıtı yürüyüşten sonra Amerika'da 7-8 tane kadın bir çağrı yapıyorlar ve Nancy Fraser Gülnur onlara anlatacak zaten, sürekli bir liberal feminizm, neoliberalizmle aşk içinde yaşayan feminizm diye eleştiriler yazan bir kadın, onun da içinde olduğu bir kadın. Ama Amerika'daki grev 2017'de çok başarılı olmuyor. Bu şey, onlar çünkü şöyle düşünüyorlar aslında, genel olarak solcuların, öncülerin, politika geliştirenlerin şeyidir. Hani bu büyük dalgadan biz aslında bir yola sokabiliriz diyorlar ama tutmuyor tabii. Yani Trump karşıtı feminist hareketten 2017 8 Mart'ında büyük bir feminist grev çıkmıyor. Sonradan zaten o imzacıların bir kısmı o şeyden çekiliyorlar. Metinden çekiliyorlar. %99 manifestoyu geliştiriyor sonra 3 imzalı şey, Gülnur'un üzerinde durduğu şey. Ve hakikaten bir geri dönülmez bir yola girilmiş vaziyette dünyada hani feminist hareket. Bir böyle nasıl diyeyim, bir tsunami etkisi yaratan bir şey var ki biz de çok etkileniyoruz Türkiye'deki kadınlar olarak. Yani o bize güç veriyor. Hani içi seni dışı beni olabilir ama hani böyle bir durum var. Ve bu 2018 İspanya grevinden sonra İsviçre grevi çıkıyor. İsviçre grevi ile İspanya grevi birbirine benziyor anlamda. Şundan benziyor. Sendikaların katılımı var. Üretimden gelen gücü kullanıyorlar. Sadece üretimden gelen gücü değil, bakım emeği meselesini de gündeme getiriyorlar. Güvencesizliği de gündeme getiriyorlar. İlk mutfak önlüklerini kullanan İspanya. Daha önceki 2017'de mutfak önlükleri falan yok. Bir bakım krizinden söz ediliyor, bir yeniden üretim krizinden söz ediliyor. Ki yeniden üretimi çok geniş ele alıyorlar. Yani sadece ev işi değil, ulaşım, barınma, sağlık, eğitim, bunların hepsini yeniden üretim olarak tanımlıyor Arjantinli kadınlar. Ama orada hakikaten şey yok, böyle bir mutfak, bakıma ilişkin bir talep yok. İspanya bunu çok kullanıyor. Yani bence İspanya oradan bir feminist damar çıkarıyor ya da yükseltiyor. 2018'de Arjantin'de grev yapılmıyor zaten. Ve bunun üzerine 2019'da yeniden grevler söz konusu oluyor. İşte Şili, Arjantin, İspanya, hani bir sürü ülkede. İsviçre 14 Haziran'da yapıyor. İzlanda sadece 2016'da, 1975'te, 1985'te, 2005'te, 2016'da, 2018'de grev yapıyor. İzlanda'nın şeyi çok net. İzlanda eşit işe eşit ücret istiyor ve dolayısıyla kadınların ücretsiz çalıştıkları saatlerde işi bırakıyorlar. Mesela 2016'da 14.30'dan sonra çalışmadılar. Çünkü 14.30'dan sonraki saatler erkeklerden daha az aldıkları, ücret aldıkları saatler, ücretsiz çalıştıkları saatler. Yani İzlanda'nın talebi bu anlamda çok net. Şimdi senin de söyledi, bu grevler birincisi hani sadece şey değil, hani tek konu odaklı olmadığı gibi sadece patriarkaya karşı mücadeleyi içeren grevler değil. Bir kere göç meselesi çok temel bir mesele. Aşağı yukarı bütün grevlerin şeyinde var. Çalışma hakları var. Yani sadece kadınların çalışma hakları değil, güvencesiz çalışan çalışma hakları değil, herkesin çalışma hakkı diye bir talep mutlaka var. Sınır güvenliği meselesi var, ırkçılık var ve tabii ki LGBT meselesi var. LGBT meselesi bazı ülkeler için çok temel bir mesele. Mesela Arjantin kendi grevinin adını telaffuz ederken, tanımlarken kadın, lezbiyen, biseksüel, transseksüel, ikili cinsiyetten olmayanların grevi diye tanımlıyor. İtalya zaten kendini transfeminist olarak tanımlıyor. İspanya'da öyle bir şey, tam öyle bir şey yok. Ama mesela şey, İsviçre kadının üstüne bir yıldız bir şey koyarak aslında bütün trans, lezbiyen, biseksüel kadınları da la birlikte yaptığına ilişkin bir şey getiriyor. Çünkü bu mesele şundan önemli. Tam biraz önce söylediğim toplumsal cinsiyet ideolojisi bağlantılı saldırı ve aile, yeniden heteropatriarkal aileye dönme meselesi, kilise ile devletin arasındaki ilişkiler, işte Türkiye'de de hani Diyanet diyebiliriz. Bütün bunlar aslında heteropatriarkaya karşı kimi şeyleri diyelim, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin şeyleri özel olarak öne çıkarmayı gerekli görüyorlar ve bu yüzden de bu onlar açısından önemli bir şey olarak görülüyor. Bütün grevler aşağı yukarı kapitalizme karşı olmak esasa ilişkin bir şey. Fakat kapitalizme karşılıklarını bir programla dile getirmiyorlar. Yani ortada yine böyle baktığında mesela Arjantin dediğinde, 2019 dediğinizde ne aklınıza gelir? Yeşil gelgit aklınıza gelir, değil mi? Yeşil eşarplar ve genel olarak bir kürtaj hareketi, kürtaj hakkı için hareket akla gelir. Yani işte İsviçre dediğinde son grevde ücret, eşdeğerde işe eş ücret gelebilir. Yani bir kapitalizme karşı mücadelelerinde böyle bir program ya da sol sosyalist sınıf hareketine paralel, onlarla eş değerde, eş düzlemde kapitalizme karşı bir hareket söz konusu değil. Bence Arjantin dahil patriarkaya karşı mücadele tam şeyden çıkmış değil, hattan çıkmış değil. Arjantin'de böyle bir şey olmasına rağmen, böyle bir tınığı ve genel olarak %99 feminizmi kabul eden grupların çok olmasına rağmen. Bütün bu ülkelerde grev hareketinin yükselmesi ülkedeki nasıl ki ekonomik koşullara bağlıysa, ülkedeki yönetimlere bağlıysa, aynı zamandaki ülkedeki toplumsal hareketlerin gelişkinliğine ve feminist hareketin gelişkinliğine de bağlı. Mesela Arjantin bir tesadüf değil. Arjantin borç, kriz, işsizlik hareketi, hakikaten Arjantin'i sarsan çeşitli toplumsal olaylar söz konusu. Mesela son bir yılda 5 tane grev var Arjantin'de. Dolayısıyla Arjantin'deki kadın hareketinin bu kadar güçlü olmasını da bununla bağlantılı düşünmek lazım. Ve bütün o işsizler hareketinde, yani meclisler şeklinde örgütleniyor ya, bütün bu işsizler hareketinde aynı zamanda feministler var. İspanya desen, İspanya'da da yine böyle 15 Mayıs diye bir yine böyle bir işsizlerden çıkan, biz evsizler, işsizler, emekli olamayanlar, korkusuzlar, gerçek demokrasi istiyoruz ve bankalara borçlanmak istemiyoruz diye sokağa çıktıklarında, meclisler olarak örgütlendiğinde yine feministler bunun bir parçası ve bütün şeylere, kamplara feminizm olmadan devrim olmaz ya da nasıl feminist olmadan devrim olmaz diye afişler asıyorlar. 2009 yılında İspanya'da 3000 kişilik Granada'da bir feminist toplantı yapılıyor. 2014'te büyük bir kürtaj mücadelesi veriliyor. Yani aslında bunlar böyle hani böyle havadan birdenbire kadınlar çıkıp işte bir şey oluyor değil. Toplumsal hareketler, ülkenin ekonomik ve politik yapısı ve genel olarak feminist hareketin durumuna dikkate alarak bunları değerlendirmek lazım. Çünkü hakikaten o 50 ülke içinde hani bizim 2017'de greve ses verdiğimiz gibi 30 kişilik 40 kişilik eylemler yapıp biz de greve katıldık diyen ülkeler de var yani. Dolayısıyla bu grev meselesi eğer toplumu, memleketi, dünyayı sarsacak bir şeyse biraz bunlarla bağlantılı değerlendirmek lazım. Genel olarak örgütlenmelerin tamamına yakını bağımsız yürüyor. İçlerinde siyasi partilerden kadınlar var ama herhangi bir siyasi partiye bağlı değiller. Dolayısıyla seçimler söz konusu olduğunda mesela o grev hareketleri seçimler konusunda tavır almıyor. Biz bu seçimde şunu destekleriz diye. Onun dışında tutuyorlar. Eğer seçimi desteklemek için de bir deklarasyon vereceklerse onu ayrı yapmaya çalışıyorlar. Biraz önce Arjantin'in, İspanya'nın daha güçlü olduğunu söylemiştim. Mesela Arjantin'in bir 2017'den sonra, 2017 ve 18'den sonra bir kendi feminist grev grubu yok. Yani grev çağrısı yapıyorlar, toplanıyorlar ama gruplar kendi yerlerinde duruyorlar. Ama İspanya'nın kendi feminist grev şeyi var, web sitesi var, grubu var. Her şeyde, eyalette ayrı örgütlenmesi var. Dolayısıyla orası hakikaten daha oturmuş, sürekli olan bir hareket. Ama mesela Arjantin'de biraz toplumsal hareketle bağlantılı. Arjantin en heyecanlı hareket. Ama bu heyecanına rağmen hani bir patriarkaya karşı mücadelede bağımsızlık, süreklilik diye baktığında ben İspanya'yı daha yakın ve iyi görüyorum hani öyle baktığım zaman. Erkekler meselesi aşağı yukarı bütün grevler bu grevin kahramanının kadınlar olduğu, öznesinin kadınlar olduğu. Dolayısıyla önde olanın, komitelerde olanın, sözcü olanın kadınlar olması konusunda hemfikirler. Ama şunu da söylüyorlar, bu konuda da şey farkları var. İspanya ve İsviçre biraz daha şey, mesafeli. Ama Arjantin daha şey, hani daha çok çağırıyor ama onlar da şöyle. Hani bu grevin kahramanları, özneleri kadınlardır meselesi oluyor. Feminizm meselesi ya da patriarka meselesi ilişkisel bir şey olduğu için, kadın erkek ilişkisine ilişkili olduğu için erkeklik sorgulamayı önemli buluyorlar. Buluyoruz. Ben de buluyorum yani. Dolayısıyla erkeklerle de sıfır bağ diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bir üretim durdurma diye de bir şey söz konusu olduğu için hani sendikalardan, şuradan, buradan vesaire bununla ilişkinde aslında onların da durdurmasını istiyorlar. Bu konuda da farklı eğilimler var. Mesela İspanya'da bir sendika sadece kadınlara durdurmasını çağrı yapıyor. Ama genel olarak da kadın erkek herkese üretimden gelen gücünü kullanma meselesi var. Biraz önce de söylediğim gibi bu aslında feminist grevlerin asıl meselesi. Uzun yıllar eşitlik için, haklar için mücadele eden bir feminist hareket. Feminist hareketin ana akımlaşması varken birden yeniden bir feminist analiz ve yeniden aslında değişen dünya ya da işte farklı dinamikler, ırkçılık, sınıf meselesi bunlarla bağlantılı. Biz kadınların kurtuluşu için nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bir tartışma var. Ve ne diyelim, ülkeden ülkeye yayılan, bölgeden bölgeye yayılan bir tartışma var. Ve bu tartışma sonuç olarak bize de geliyor. Son bir şey söyleyeyim. Bu grev meselesinde her yerelin kendi dinamiğini, kendi sözünü söyleyebileceği bir form tutturmaya çalışıyor. Onun için enine ve yatay deniliyor. Mesela İspanya'da Katalanlar, İspanya'nın bir Madrid orada çok etkin, Madrid grev komisyonu. Madrid'in metninde olmayan şey katalanların metninde var. Onlar diyorlar ki mesela 12 Ekim'in İspanya'nın kurtuluş günü olarak kullanılmasına karşıyız. İşte bilmem geçen sene işte bilmem oylama sonrası bu kadar insan hapse girdi, şunu oldu, bunu oldu. Bunların bırakılmasını istiyoruz. Arjantin biraz daha şey tabii. Arjantin kendi metnine yedirmeye çalışıyor yerelleri, yani yerli kadınların şeyini, isyanlarını falan. Bu kesişimsellik meselesi de hakikaten bu da bizim önümüzdeki feminist politikada tartışacağımız bir mesele. Kesişimsellik yani bu sadece tabii ırk, sınıf ve cinsle sınırlı bir şeyi kastetmiyorlar onlar. Milliyet, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, fiziksel hastalık, coğrafya bilmem ne böyle 10-15 tane şeyi hani ne bileyim farklılığı bir arada elen ve kavşaklarda bir araya gelen ve oradan bir politika yaratmaya çalışılan bir şey. Bunun çok zorluğu var. Yani şey için iyi, elimize bir imkan sunuyor. Hakikaten kadınların şeyleri var. Farklı yerlerden giriyorlar ve aynı şekilde yaşayamıyorlar. Ama yapısal çelişkilerle, yapısal farklılıklarla diğerlerini nasıl bir araya getireceğiz? Ya da projede nasıl yani politik projede nasıl ortaklaşılacak? Yani bu kadar birbirinden yapısal olarak farklı olan mesela sınıf hareketiyle feminist hareket, işte ırkçılık karşıtı hareketiyle bilmem eşcinsel hareket nasıl olacak? Şimdi buna ilişkin mesela bu General Motors da ilk oradan çıkıyor. Orada bir işçi kadın. Bunun üzerine bir de siyah o ekleniyor. Şimdi bu bir hukuk davasında bu kolayca bu kesişimsel meselesi ortaya çıkıp buna ilişkin çözüm üretebilirsin. Ama bir toplumsal proje yaparken, bir sokak hareketi yaparken, bir kurtuluş projesi yaparken bu kesişimselliği nasıl yapabilirsin? Tabii burada bir de çapraz siyaset diye bir şey var. Yine bu dönemlerde tartışılan bir şey. O da işte şeyde anlatmıştı Henrik Böll'ün toplantısında Nural Davis. Şey demişti mesela işte Türkiye'de de vardır aslında benzer bir şey. Kürtaj ve zorla kısırlaştırma meselesini nasıl şey yapacaksın? Yani bu onun için hani çapraz siyaset derken bu iki şeyin, bu iki talebin bir ay zorla kısırlaştırmaya karşı olmakla kürtaj hakkını savunan feminist grupları bir araya getirip buradan bir şey çıkarmak diye bir şey. Bunlar aslında Türkiye'de ve dünyada feminist hareketin gündeminde olan sorular. Yani grev yapıp yapmamak ayrı bir mesele ama bu grevlerin yani hem genel olarak bu sağ popülist iktidarlara karşı bir ses olması, bir umut olması olarak önemi var. İkincisi de gerçekten feminist analizlerimizi geliştirmek. Hakikaten bu böyle eşitlik bilmem ne falan söylemlerinden daha böyle birbiriyle bağlantılı kapitalizmle patriarkanın daha birbirini etkilediği, ırkçılığın araya girdiği olayda biz ne söyleyeceğiz ve nasıl bir politika geliştireceğiz? Bunun için buna da ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Teşekkürler. Selin de Filiz de iki damardan birinin geride kalıp diğerinin öne çıkmasından söz etti. İşte sistem içi, sistem dışı ya da eşitlik ve hak mücadelesi ve daha bütünlüklü, daha sistem ötesi bir bakış filan arasındaki fark. Bunu ben biraz da teori eleştireceğim için aynı ikiliği şu şekilde de ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Bu feminist grev dalgasından önce egemen olan, baskın olan bir feminizm anlayışı var. Bu anlayış genellikle bütünsel sistem tahlillerine uzak duruyor. Kolektif öznelere karşı kuşku duyuyor ve kolektif özneleri yapı sökümüne uğratmaya daha yatkın. Şeydense sistemin dönüşmesindense diyelim kimliklerin yerinden edilmesi, kimliklerin sınırlarının ihlal edilmesi vesaire tarzı bir sistemin içinden politika yapma hali egemendi. Şimdi bu grevlerle birlikte tam tersine çok bütünlüklü bir tahlil öne çıkıyor. Yani Filiz onu çok vurguladı. Selin de tabii çok vurguladı. Yani sadece patriarka değil, kapitalizm, ırkçılık, göçler vesaire vesaire vesaire bütün bir dünyayı teorize eden bir yaklaşım var. Ayrıca bu tahlil üstünde de içinde yaşadığımız patriarkal kapitalizmi ya da patriarkayı ya da kapitalizmi aşma, onun ötesine geçme perspektifi var. Şimdi burada bu bütünlükten filan söz edince yine söylediler. Burada bu bütünlüğe çok somuttan hareketle varılıyor. Yani bir program, bir soyut tahlilden sonra kadınların sorunları falan sıralanmıyor. Çeşitli kadın gruplarının karşı karşıya gelmesi, dahil olmasıyla birlikte kadınların somut deneyimleri birbiriyle bağlantılandırılıyor. Böylece farklı kadın grupları birbiriyle bağlantılandırılıyor. Ve bu somutluk düzleminde de birbirini nasıl, çeşitli sorunların birbirini nasıl beslediği, birbirini nasıl pekiştirdiği, karşılıklı nasıl birbirini güçlendirdiği kadınların yaşadığı sorunların, bunlar ortaya çıkarılıyor. Yani başka bir deyişle patriarkanın çeşitli veçeleri somuttan hareket edilerek bir sistem içinde kapsanmaya çalışılıyor. Şimdi bu somuttan bir iki örnek de verebiliriz buna. Aslında çok örnek verdi arkadaşlar ama yine de ben de buraya not almışım, söyleyeyim. Mesela erkek şiddeti bu arada metinlerin çoğunda, hatta tümünde erkek şiddeti diye bir şey geçmiyor. Cinsiyet temelli şiddet ya da ev içi şiddet kavramları geçiyor. Bu bana çok önemli geliyor.
İtalya'da geçiyor bir tek. Ben söyleyeyim.
İtalya'da var. İtalya'da. Ben hiç İtalya ile ilgili bir şey yokum onun için bilmiyorum. Fakat yani erkek şiddeti diye bir şey yok. Patriarkal şiddet bazen geçiyor. Şimdi erkek şiddetiyle bir yandan kürtaj yasağı bağlantılandırılıyor. Öbür yandan kadının karşılıksız emeği, ücretsiz ev emeği bağlantılandırılıyor. Bir başka yandan kadın erkek ücretleri arasındaki uçurum bağlantılandırılıyor. Ve bu böyle böyle bir bütüne varılıyor. Hem politik özne olarak hem de bir tahlil olarak. Şimdi bu somut sorunlardan hareketle bir sisteme varmak dedim. Yani somuttan daha soyuta, özelden daha genele doğru bir devinim var. Ve bunun sonunda ya patriarkal kapitalizm tahliline varılıyor, ya patriarka ya da kapitalizm tahliline varılıyor. Şimdi bu somuttan soyuta gidiş aslında, ya da özelden genele, kolektif feminist öznenin oluşmasına dair çok önemli bir bilgi içeriyor. Yani nasıl kadınlar bütün farklılıklarıyla birlikte hareket edebilirlere dair çok önemli bir bilgi içeriyor. Bir de kadınların tekil sorunlarının ötesinde bir sistem karşıtı pozisyona varmalarını kolaylaştırıyor. Şimdi tam da bu noktada, yani bu hareketin somuttan soyuta, özelden genele doğru bir devinim içermesi noktasında ve kadınların bu somut çoğulluğunun kuramsallaştırılması noktasında, yani kadınların farklı koşullarının, farklı somutluklarının nasıl kuramsallaştırıldığı konusunda bazı teorilerde, bazı yazılarda, bazı kitaplarda büyük bir sorun olduğunu görüyorum ben. Nedir bu sorun? Bu somut çoğulluğun ötesinde yatan, arkasında yatan ya da toplumsal ilişkiler tahlil edilmiyor. Birazcık açayım bunu. Örneğin ikisi de sözünü etti, Selin de Filiz de. Kadın emeğinin çeşitlenmesi. Sonsuza kadar somut alanlar ve mekanlar sayılıyor. Göçmen emeği, yeniden üretim emeği, o emeği, bu emeği, bu emeği. Ve bu somutluk düzeyinde bir kadın emeği kavramına varılıyor. Fakat kadınların emeği, kadınlar bu emeği hangi toplumsal ilişkiler içinde harcıyorlar? Patriarkal ilişki içinde mi harcıyorlar? Kapitalist ilişki içinde mi harcıyorlar? Yoksa ikisinin eklemlendiği bir ilişki biçimi mi söz konusu? Ya da tümüyle ayrı, birbirinden kopuk ilişkiler mi burada? Hangi alanda, hangi emek tezahür biçiminde, hangi ilişki baskın belirleyici? Bu soruları hiç sormuyorlar. Aynı biçimde yeniden üretim, toplumsal yeniden üretimin çok çeşitli alanlarını sayıyorlar. Fakat bu yeniden üretimin hangi ilişkiler içinde gerçekleştiğini sormuyorlar, bakmıyorlar. Ne oluyor o zaman? Patriarka görünmez hale geliyor ve sermaye fetişleşmiş somut bir biçim olarak daha kolay görünmesi, zaten de kapitalizm tahlili daha hegemonik bir tahlil patriarka tahlilinden. Dolayısıyla o somutluk düzeyinde kadın emeğinden söz ederken birdenbire sermaye karşısında kadın emeği oluyor. Ve bu şekilde patriarka görünmez konuyor. Şimdi şiddet de aynı biçimde erkek şiddeti ya da ne diyelim ev içi şiddet diğer şiddet biçimleriyle ilişkilendiriliyor. Fakat öyle bir noktaya geliniyor ki finansal şiddet ve dolayısıyla da kapitalist neoliberal şiddet oluyor. Beni bilen bilir, kapitalizme karşı politika, feminist politika yapılmasına son derece yanayım. Ama üç metinde beni çok rahatsız eden bir nokta bu. Şimdi bir tanesi %99 için feminizm tabii. Diğeri feminist devrim ya da güç. Onu revolution diye çevirmişler ama
potansiyel
aslında. Evet. Üzerine 8 tez diye Veronica Gago'nun, Arjantinli bir kadının kitabı çıkıyor. O kitabın bir bölümü. Bir de Çatlak Zemin'de söyleşi çıkmıştı Arjantinli kadınlarla. O söyleşiyi yapanlar zaten %99'un yazarları. Dolayısıyla onlara çok yakın kadınlar filan. Şimdi bu üç örnekte de patriarkanın çeşitli veçeleri doğrudan doğruya kapitalizmden türetiliyor. Şimdi feminist grevleri teorize ederken kadınların ezilmesini ya da erkek şiddetini ya da cinsiyet temelli şiddeti doğrudan doğruya kapitalizmden türeten anlayışlarda toplumsal yeniden üretim kavramı çok ayrıcalıklı bir konuma sahip. Filiz sözüne etti. Ve toplumsal yeniden üretimden şunu anlıyorlar. Karşılıksız ev emeğinden başlayarak barınma, toplu taşıtım, sağlık, eğitim hizmetleri, kamusal bakım hizmetleri, yaşlılar ve çocuklar için vesaire vesaire. Son derece geniş bir toplumsal yeniden üretim kavramı oluşturuyorlar. Bunda hiçbir sorun yok benim açımdan. Ben de toplumsal yeniden üretimin böylesine geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Fakat gözden kaçan bir nokta var. Şimdi bütün bu çeşitli alanları saydıktan sonra hepsini birden kapitalizme bağlamak çok kolay oluyor tabii. Oysa bu alanların içinde bir tanesi var ki kapitalizmin dışında gerçekleşen. Karşılıksız ev emeği tamamen patriarkal bir ilişki, kapitalist ilişkinin belirlemediği bir ilişki. Şimdi %99 için feminizm bunu da bir şekilde kapitalizme bağlıyor. Geleceğim ona nasıl bağladığına. Fakat burada benim vurgulamak istediğim nokta şu. Toplumsal yeniden üretim denen bu çok geniş kavram hem patriarkal ilişkileri içeriyor hem kapitalist ilişkileri içeriyor. Yani kapsadığı o çok çeşitli somut mekan ve alanlara bakarken onlara bakmakla yetinmemeliyiz. Her bir alanda hangi toplumsal ilişkinin iş başında olduğunu düşünmeliyiz. Şimdi burada bir parantez açayım. Neden sadece kapitalizm ve patriarkadan söz ediyorum da ırkçılıktan, bada bada homofobiden filan söz etmiyorum. Yapısal çelişkiler diye bir şey söyledi Filiz. Bana göre bu toplumun yapısal iki sistemi var. ırkçılık birinin diye birinden türetilebilecek bir şey, homofobi diğerinden türetilebilecek bir şey, göç meselesi bir ikisinden birden türetilebilecek bir şey, bir şey. Ama ben böyle bakıyorum. Yapısal ilişkiler söz konusu olduğunda benim açımdan kapitalizm ve patriarka var. Şimdi gelelim %99 için feminizm toplumsal yeniden üretime nasıl bakıyor? Diyorlar ki toplumsal yeniden üretime ilişkin mücadeleleri kavramsallaştırırken liberal feminizmin yaptığı gibi zaten baş düşmanları da liberal feminizm, erkekler falan değil. Liberal feministlerin yaptığı gibi sadece aile iş yaşamı uyumuna bakmamak gerekir. Doğru. Neye bakmak gerekir? Bunun ötesinde barınma, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği için verilen mücadeleler de önemli. Göçmenlerin, ev emekçilerinin, kamu çalışanlarının mücadeleleri önemli. Çocuk yaşlı bakımı için kamu hizmeti talebi önemli. Ebeveyn izinleri mücadeleleri, çalışma süresinin kısaltılması mücadelesi. Bütün bunlar birlikte oluşturur diyorlar toplumsal yeniden üretim mücadelesini. Doğru. Ama hangi alanda hangi ilişkiler sorusu, demin söylediğimi sormadıkları için de ne oluyor sonunda? Bakım krizi ve buna karşı mücadele kapitalizmin krizinin bir parçasına karşı mücadeleye dönüşüyor. Kapitalizmin krizinin bir parçası bakım krizi. Bakım krizini biraz daha ayrıntılı olarak nasıl açıklıyorlar? Toplumsal yeniden üretim çelişkisi diye bir kavram kullanıyorlar. Toplumsal yeniden üretim çelişkisi de şu. Ücretsiz yeniden üretim emeğinin, yani bizim bildiğimiz karşılıksız evcil emeğin, olabildiğince sermayenin lehine idare edilmesi eğilimi. Bu eğilim, düzenli olarak alıntı yapıyorum, kadınların canına okuyan ve aileleri mahveden bakım krizlerine yol açıyor. Birdenbire aile mahvolmaması gereken bir şey oluyor kapitalizm karşısında. Ve bakım krizi de tamamen kapitalizmin ortaya çıkardığı bir kriz oluyor. Bakım krizlerine bunlar yol açıyor. Bu krizlerde patriarkanın, erkeklerin çalışma ve bakım işte emeği harcamasına karşı direnç göstermelerini nasıl sağladığına dair hiçbir tahlil yok. Bakım krizi tamamen kapitalizmle bağlantılı. Nasıl bağlantılı? Yeniden üretim aile düzeyine çekildi diyorlar kapitalizmle birlikte. Böylelikle kadınlara has bir hale getirildi. Çalışma değil bakım olarak tanımlandı. Ve sevgi uğruna yapılmaya başlandı. Şimdi bu kadar sevgi emeği kavramına kadar gelip erkeklerden söz etmemek gerçekten tahlili çok sakatlıyor diye düşünüyorum. Kim yaptı bunları? Kapitalizm yaptı. Bakım emeği haline getirdi. Öyle adlandırdı. Ve sevgi uğruna emek oldu bu. Ve erkekler hala tahlilde hiçbir şekilde yok, patriarka yok. %99 için feminizme birazdan yine döneceğim. Ama şimdi biraz feminist devrim üzerine 8 tez Veronica Gago'nun metnine bakmak istiyorum. Orada da Filiz'in vurguladığı gibi kadın emeğinin ortaya çıktığı bütün alanlar ve büründüğü biçimler ne kadar çeşitli olduğu sayılıyor. Yeniden üretim emeği, mahalle topluluk içinde harcanan emek, toprakta harcanan emek, göçmen emeği, ev içinde harcanan karşılıksız emek. Bütün bunlar kadın emeği adı altında sayılabilecek somut mekan ve alanlardan türetilen çeşitler. Yani içinde harcandıkları toplumsal ilişkilerden değil, somutlaştıkları alan ve mekanlardan türetilen bu çeşitlilik için şöyle diyorlar. Bu emekler ya karşılıksız, ya çok düşük ücretli, ya da zorunlu emek, yani angarya. Buradan bütün kadınların işçi olduğu sonucuna varıyorlar ve bütün kadınların sermaye karşısında yer aldığı sonucuna varıyorlar. Şimdi bir kez daha şeyi görüyoruz. Bu somutluk düzeyinde kaldığınız zaman, soyutlama yapmadığınız zaman, bu somutluğun ardına geçmediğiniz zaman karşınızdaki gücü görüp onu neden olarak saklıyorsunuz? O güç de sermaye. Çünkü dediğim gibi sermaye somut biçime bölünmüş, fetişleşmiş bir ilişki biçimi. Şimdi kadınlara yönelik şiddete geldiğimizde bu Veronica Gago'nun metninde. Şimdi ev içi şiddeti genişletilmesi. Bu bütün her yerde var. Çünkü grevlerin kendisinde de var. Çok da iyi bir şey. Bunda da karşı çıkılacak bir şey yok. Başka şiddet biçimleriyle birlikte düşünülmeli. Fakat buradan kurumsal şiddet, polis şiddeti, ırkçı şiddet ile tamamlayıp yine toplumsal ilişkilere bakmayıp bu kez şiddeti de şöyle bir noktada sermaye ile ilişkilendiriyorlar. Cinsiyetçi şiddet ve kadın kıyımı ile sermaye birikiminin güncel biçimi arasındaki organik ilişkiyi ancak bu şiddet biçimlerini çoğaltarak görebiliriz diyorlar. Şimdi bir kez daha erkek şiddetinin özgürlüğü berhava oluyor. Yani biz dayak konusunda politika yapmaya başladığımızda 87 yılında bir küçük kitap yazmıştık. Çeşitli görüşmelerden çıkan bir kitap. Bağır Herkes Duysun. Ve bizim ta o dönemde el yordamıyla vardığımız nokta şeydi. Yani en önemli şey, kabul ettirmesi en güç şey bu şiddetin özgürlüğü olduğu. Yani başka şiddet biçimlerinden ayrılması gerektiği idi. Ha, hiç ilişkilendirilmemesi demek değil. Ama bir kez onu patriarkal şiddet diye koyup, ondan sonra patriarkal şiddetle kapitalist şiddet, mafya şiddeti, bilmem sınır şiddeti nasıl örtüşüyor, nasıl eklemleniyor, bunun tahlili yapılabilir. Şimdi, dolayısıyla da bütünlük adına, sistem adına bu metinlerde, sözünü ettiğim bu iki metinde sadece kapitalizm var, sermaye var. Patriarkadan söz ediliyor. %99'da pek edilmiyor ama Gago'nun metninde patriarkadan söz ediliyor. Ama patriarka bir tahlil aracı olarak kullanılmıyor. Patriarka kesişimsellik bağlamında listenin bir unsuru olarak sayılıyor. Bütün tahlil buna karşılık sermaye birikim rejimi, sermayenin dinamikleri, güncel birikim tarzı ile açıklanıyor. Şimdi gelelim %99'da şiddete nasıl bakıyorlar? Neoliberal şiddet diyorlar. Bütün şiddete. Şimdi cinsiyet temelli şiddeti, bu kavram çok kullanışlı bir kavram. Eğer erkek şiddetinin özgürlüğünü berhava etmek istiyorsanız çok kullanışlı bir kavram. Çünkü cinsiyet temelli şiddet dediğinizde kadına yönelik her tür şiddeti sayabilirsiniz. Polis şiddeti de kadına yönelik olduğunda sayarsınız. Devlet, piyasa, kapitalist şirketler, mafya hepsi kadına yönelik şiddetin bir parçasıdır. Cinsiyet temelli şiddet bu açıdan esnek bir kavram. Erkek şiddeti gibi değil. Patriarkal şiddet gibi değil. Yani ardında yatan toplumsal ilişkiyi ifade etmiyor şiddetin. Bunlar ev içi şiddeti genişletmek adına diğer polis şiddeti, mafya şiddeti vesaireyle kesintisiz bir süreklilik kuruyorlar ev içi şiddeti arasında. Ve böylece dediğim gibi ev içi şiddeti özgürlüğü ortadan kalkıyor. Şimdi bu ev içi şiddetin yapısal temeli de zaten onlara göre kapitalizm. Çünkü neden öyle? Yeniden üretim, üretimden ayrılmış kapitalizmle birlikte iki farklı alan olmuş. Yeniden üretim alanı, üretim alanı karşısında ikinci, tali ve değersiz görülüyor. Diğerine tabi ve bu alan dışa kapalı bir biçimde, değersiz de bir alan olduğu için yakınlarından bu şiddet görüyor kadınlar bu alan içinde. Kadınlar değersizleşmiş oluyor böylece. Şimdi Arjantinli grubun söyleşisine geldiğimizde orada da kadın cinayetleri neoliberal saldırının bir tezahürü olarak nitelendiriliyor. Kadın grevleri ise bu neoliberal saldırıya yanıt olarak nitelendiriliyor. kadına yönelik şiddet politize etmenin yolu da kadınlara ve muhaliflere yönelik şiddet ağını finansal şiddeti de içerecek şekilde genişletmekten geçer. Dediğim gibi yani bütün bunlar arasında bağlantı kurmak bir şey ama patriarkal şiddeti hiç tanımlamadan bir genel şiddet kavramı oluşturmak başka bir şey bence. Şimdi bu Arjantinli grubun bir de kürtajla ilgili garip bir şeyi var. Güvenli kürtaja erişim sınıf hakkında bir tartışmadır diyor. Bir bütün olarak işçi sınıfının mücadelesidir diyor. Yani erkek işçilerin kürtaj konusundaki dirençleri, kadınların bunu nasıl kendi başlarına yaşamak zorunda kaldıkları, bu yüzden nasıl merdiven altı kürtajlara mahkum oldukları filan filan filan bunlar yok sayılıyor. Sadece kapitalizmin kadınları yalnız bırakması burada söz konusu. O zaman erkek işçiler de kadınların yanında yer almış oluyor. Cinsel tacizin bağlamı da tamamen kadın işçiler karşısında yönetim kademesi ve patron. Yine sınıf içi cinsel taciz tamamen görünmez hale geliyor. Şimdi birazcık yani vurgular mı abartmış olabilirim. Biraz fazla öfkeli olabilirim ama öfkeliyim yani bu hükümetine karşı. Çünkü grevle zaten %99 bence beter beter. Çünkü şöyle bir laf kullanıyorlar. Grevleri doğru rotaya sokmak filan gibi. Kendi kitaplarını da böyle lanse ediyorlar. Dolayısıyla bizim de bence o rotayı bozmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. O yüzden de biraz böyle güçlü konuşuyorum. O zaman ne yapacağız? Böyle tahlillere karşı ne yapmak gerekiyor? Bütün şeyi, tahlil, kapitalizmin yekpare bütünlüğünde vücut bulduğuna göre bu sözüne ettiğim üç tahlil. Patriarkal kapitalizm kavramına bir kez daha sahip çıkmak ve bunu diri tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu grevleri tartışırken kapitalist şiddet, neoliberal şiddet, tabii ki neoliberalizme karşı da mücadele ama gibi kavramlar ya da işte bütün kadınlar işçidir gibi hiçbir teoriye bence sığmayan kavramlar yerine patriarkal kapitalizm kavramına çok sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü neden? Ne anlıyorum patriarkal kapitalizmden? Tarihsel olarak oluşmuş somut bir bütün patriarkal kapitalizm. Yani hem kapitalizmin özellikleriyle şekillenmiş hem patriarkanın. Kapitalizm ne yapmış? Kendinden öncesinden gelen patriarkayı devralmış, kendine uyarlamış ama aynı zamanda da patriarkanın ona sunduğu imkanlardan yararlanmış ve kendisini o imkanlar üzerinde oluşturmuş. Dolayısıyla yeniden üretim, üretimden ayrılıyor diye böyle kapitalizmle birlikte geldi filan diye söylerken nasıl olabildi bu? Kadınlar karşılıksız emek harcayabildiği için yeniden üretim, üretimden ayrıldı. Yani yeniden üretimin masrafları sermayeden alındı, kadınların üzerine bu karşılıksız emek olarak bindi. Neden oldu bu? Patriarka bu imkanı sunduğu için. Tarihsel verileri arasında kapitalizmin sömürgecilik gibi, kölecilik gibi patriarkanın kadınları karşılıksız çalışmaya hazır hale getirmişliği de var. Bu bir verisi şeyin kapitalizmin ne diyelim kuruluş sürecinin bir özelliği. Şimdi ikinci bir noktada bu patriarkal kapitalizmle ilgili öyle bir bütün ki bu, ben buna diyalektik bütün diyorum ama yani lafları çok büyütmeye gerek yok. Her iki sistemin de iç dinamikleri hem birbirini etkiliyor hem de aynı zamanda birbirinden ayrı olarak da devinmeye devam ediyor. Şimdi örneğin erkeklerin kadınların bedeni ve doğurganlığı ve cinselliği üzerindeki denetimi patriarkanın ta en başlarından son derece kökensel nedenleri olan bir şeydir, bir vaka. Şimdi bu biçim değiştirerek de olsa tam bir süreklilik için değişiyor. Hatta bütün o biçimler yığılarak geliyor bugüne kadar. Hiçbiri tam bitmiyor. Yani ne günahkar beden tam ortadan kalktı, ne pislik tam ortadan kalktı kadın bedenin. Ama bugün başka şeyler de var. Ne var? Estetik cerrahi müdahaleler var vesaire vesaire. Fakat bu kökensel belirlenime ortak bunların. Ve o çok kapitalizm öncesi patriarkadan gelen bir şey. Demek ki bir yandan birbirini şekillendirirken bu bütün, bu patriarka ve kapitalizm, bu somut tarihsel olarak oluşmuş bütün içinde iki ayrı soyutlanmış sistem olarak, yani düşünsel olarak biz onları soyutlayabiliyoruz. Yoksa iç içe geçmiş bir anlamda. Bir yandan kendi özgür dinamikleriyle deviniyor. Bizim yine düşünsel olarak soyutlayıp varabildiğimiz dinamikleriyle. Ne tam tabiyet içinde ilişkisi var karşılıklı, ne tam uyum var, ne de daimi çelişki var. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki bu grevlerin, grevlerden çıkarılacak ders ve grevler üzerine yazılan şeylerden çıkarılacak ders, dediğim gibi bu patriarkal kapitalist tahliline sahip çıkıp esas onu ayrıntılandırmak. Nerelerde kapitalizmle patriarka karşılıklı etkileşiyorlar, eklemleniyorlar birbirlerine, nerelerde ayrışıyorlar, birbirlerini sabote ediyorlar. Ve tabii bunlara başka ırkçılık, göçmen, toprakta kadın emeği vesaire vesaire ne istiyorsanız da katarak bizim bu perspektifle ayrıntılandırmamız önemli diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Çok teşekkürler. Tane tane anlattı gibi. Çok uzatmayacağım. Sadece birkaç soru ortaya atacağım. Şu üçümüzün söylediklerinden öne çıkan, yani soru da değil aslında, birkaç gerilim alanı var diyeyim. Bunlardan bir tanesi, ne yaparsan grev olur, gerçek grev olur, ne yaparsan grevin içi boşalmış olur. Tabii burada şey eleştirileri de var, yani işçi sınıfının aracı olan bir şeyi sen alıp işçi sınıfın işine yaramayan bir şekilde kullanıyorsun ve hani bunun kime ne yararı var gibi. Burada şöyle sorular var tabii ki, yani grevin ne kadar örgütlenebileceği o ülkedeki hem feminist hareketin durumuyla ilgili, hem grevi destekleyecek sendikaların durumuyla, o sendikalardaki kadınların durumuyla ilgili bir bununla ilgili bir takım gerilimler var. İkincisi, Gülnur'un anlattığı ayrıntılarıyla, yani bu biraz emeğin yeniden tanımlanmasıyla da ilgili, yani emeği yeniden tanımlarken hani iki sistemi birden mi tanıyoruz, yoksa farklı baskı biçimlerinin bir arada olduğu böyle bir bütün ama tekil bir sistem içinde mi görüyoruz bunları? Bu ikisi arasında bir gerilim var. Şeyi de söyleyelim, bu bahsettiği Veronica Gago'nun metni bugün Çatlak Zemin'de yayınlandı. Dolayısıyla hani onu da okuyabilirsiniz %99'un yanı sıra. Biraz şeyle de ilgili sanırım bu. Yani ikili sistem mi, tek bir sistem mi, hani erkeklerin de bu grevde nereye oturacağına dair de biraz bilgi veriyor. Hani patriarka ile kapitalizmin nerede birbirinin suyuna gidip nerede birbirini sabote ettiği türünden bir analizi, belki erkek egemen kurumların destekleme ihtimali de daha düşük. Hani burada böyle bir mesele de var. Üçüncü bir mesele de, aslında demin bahsettiğimiz iki meselenin bir araya geldiği, yani kesişimsellik farklı kadın gruplarını ve farklı ezilme biçimlerini böyle virgüller halinde yan yana koyma meselesi. Bu genelde pratik, yani grevleri örgütlerken pratik bir çözüm. İşte mesela hani İspanya Komünist Partisi'nden bir kadını okumuştum. O şey demişti, yani biz Komünist Parti'de yani fuhuşa karşıyız ve fuhuşun son bulmasını istiyoruz ama biz seks işçileriyle birlikte örgütleniyoruz. Dolayısıyla seks işçilerinin talepleri bizlerin de talebidir. Şimdi bu pratik ama hani somuttan fazla uzaklaşmaya imkan vermiyor. Dolayısıyla hani çok derinlikli bir tahlile imkan vermiyor. Bir de böyle bir gerilim var. Bir sonuncu söylemek istediğim şey, sanırım bütün bunlar, yani bahsettiğimiz örnekler bizi ulus ötesi bağlamla ilgili de yeniden düşünmeye sevk ediyor. Çünkü Aslında istesek de istemesek de hani son 10 yıllarda hep böyle STK'lar üzerinden oluşmuş bağlar ve hani bizim de içselleştirdiğimiz işte bazı yerlerin feminizmi daha ileri, orada daha çok kazanımlar var ve biz oradaki metodları alıp uygulayacağızın artık hani geçerliliği kalmadığını da yavaş yavaş görüyoruz. Dolayısıyla hani bize benzeyen ülkeler hangileri, dinamikleri bize benzeyen ülkeler hangileri, biz bunlardan nasıl beslenebiliriz ve nasıl besleyebiliriz, bu konularda da düşünmeye itiyor bizi diyeceğim. Varsa ekleyeceğiniz bir şeyler Filiz ve Gülnur. Peki, teşekkür ederim.
Bu kayıt 18 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.